Ayrım 14.
Karabanov, Mityagin, Prikotko ve Burun benim dostlarımdı. Onların desteğine güveniyordum. Bana yardımcı olacaklarına kuşkum yoktu. Ancak bu alanda elde ettiğim tek başarı bu çocuklardan Yahudilere dokunmayacaklara sözünü almak oldu. Kimden koruyacağız onları? Tüm topluluktan mı? Onu demek istemiyorum Semyon dedim. Kimden söz ettiğimi pek hala biliyorsun. Peki korudum diyelim. Dayak yemelerine engel oldum. Nasıl yapacağım bu işi? Ostromukov'u kemerime bağlayamam herhalde değil mi? Bir yerde kıstırıp eskisinden beter edecekler bu kez. Mityagin açık açık söyledi düşündüğünü. Elimden hiçbir şey gelmez. Bana göre bir iş değil bu. Ama bir fiske bile vurmam onlara. Söz. Niye vurayım ki hem? Zadorov benim durumumu hepsinden daha iyi anlıyordu. Ama o da Osatçı gibilerine karşı açık açık savaş açacak durumda değildi. Çok ağır bir önlem alınmalı ama ne dedi. Bilemiyorum. Sana belli etmedikleri gibi benim yanımda da hiçbir şey yapamıyorlar. Kimseye bir fiske vurmuyorlar benim önümde. Bu arada Yahudilerin durumu giderek kötüleşiyordu. Yahudi çocukların yüzlerinin şiş ve çürük içinde olmadığı bir gün yoktu. Ne olduğunu sorduğumuzda işkencecilerin adını vermiyorlardı. O saççı o görkemli perçeminin altından bana ve öğretmenlere küstah küstah bakarak ortalıkta dolaşıyor, pis pis hava basıyordu. Boğayı kuyruğundan değil de boynuzlarından yakalamaya karar vererek perçemli odama çağırttım. Gözünü kırpmadan yatsıdı her şeyi. Ama tavırlarından adet yerini bulsun diye yaptıklarını yatsıdığı, aslında benim hakkımda ne düşündüğünü hiç mi hiç umursamadığı anlaşılıyordu. Her gün dövüyorsun onları. Fiske bile vurmuyorum. Bunu söylerken yüzü bile kızarmadı. Topluluktan atacağımı söyleyerek gözdağı vermeye kalktım. Tamam at öyleyse dedi. Bir öğrenciyi topluluktan atmanın bir yığın yaz çiz gerektirdiğini, bunun hiç de kolay olmadığını benden iyi biliyordu. Komisyona sayısız başvurular yapılacak, bir yığın fiş doldurulacak, raporlar verilecek ve haydi bir sürü tanığı saymayalım, o saççı da yüzlerce kez kasabaya sorguya gidip gelecekti. Ayrıca o anda beni asıl ilgilendiren o saççı değildi. Topluluktaki çocukların tümü onun bu işkencelerine göz yumuyor, göz yummak bir yana yaptıklarını onaylıyor, ona hayranlık duyuyorlardı. O saççıyı topluluktan atmak demek, onu kurban edilmiş bir kahraman ilan etmek, duydukları hayranlığı büsbütün körüklemek demek olacaktı. Kimseden ve de hiçbir şeyden korkmayan, kimseye boyun eğmeyen, Yahudilerin hakkından gelen, bu yüzden de topluluktan atılan büyük kahraman o saççı. Böyle bir imgenin gelişmesine meydan vermemeliydim. Üstelik Yahudi çocuklarına dadanan tek kişi o saççı değildi. Taranets de o saççı kadar şiddetli ve acımasız olmasa da son derece yaratıcı ve ustalıklı işkenceler yapıyordu. Onları hiçbir zaman dövmüyor, hele ötekilerin yanında Yahudi çocuklara karşı neredeyse sevgi ve sevecenlik gösteriyordu. Ama gece oldu mu birinin ayak parmakları arasına uzun kağıt şeritler sıkıştırıp kağıdı tutuşturuyor, dönüp yatağına giriyor, mışıl mışıl uyuyor numarası yapıyordu örneğin. Ya da diyelim eline nasılsa bir makas geçiriyor, Fedorenko gibi yakışıksız ve sönük bir çocuğa Schneider'in saçlarını kestiriyordu. Ancak başın bir yanındaki saçlar dibinden kesildikten sonra makasın her nasılsa bozulduğu açıklanıyor, bu açıklamayı destekleyecek numaralar da yapılıyordu. Bu durumda gözyaşları içinde peşlerinden koşarak kesme işini bitirmeleri için kendilerine yakaran çocukla alay etmek, ona kahkahalarla gülmek kalıyordu geriye. Bütün bu kötülükler hiç beklenmeyen bir biçimde, ayrıca topluluğun hiç de yüzdakı sayılmayacak bir olayla sona erdi. Bir akşam büromun kapısı açıldı. İvan Ivanoviç, Ostromukov'la Schneider'i içeri tıktı. İkisinin de ağzından burnundan kan gelmekteydi. Ancak çocuklar şiddete, işkenceye öylesine alışmışlardı ki ağlamıyorlardı. Osatçı mı diye sordum. Nöbetçi öğretmen olayı anlattı. Osatçı yemekhane nöbet tutmakta olan Schneider'e durmadan sataşmıştı. Getirdiği yemeği geri götürmesini, ekmeği değiştirmesini falan buyurmuştu boyuna. Derken çocuğun çorba tasını getirirken kazayla parmağını içine daldırmasını bahane ederek yerinden fırlamış, nöbetçi öğretmenin ve de tüm çocukların önünde Schneider'in suratına vurmuştu. Schneider gene de sesini çıkarmayacaktı ama nöbetçi öğretmen bu saygısızlığa göz yummamaya kararlıydı. O güne dek kimse bir öğretmenin gözü önünde böyle bir şey yapmış değildi. İvan Ivanoviç Osatçı'ya yemekhaneden çıkmasını ve bana gelmesini buyurunca Osatçı yemekhane kapısına dek yürümüş, eşikte durarak şöyle bağırmıştı. Müdüre gideceğim, tamam Ama daha önce o pis Yahudi'yi şıngır mıngır oynatacağım. İşte o anda küçük bir mucize olmuş. Yahudi çocuklar arasından en sessiz, en zayıf olan Ostromukov birden masadan fırlamış ve o sahçinin üstüne saldırmış. Ona bir fiske vur da göreyim diye bağırmıştı. Elbet o saççı Ostromukov'a orada bir güzel haklıyor. Tam dışarı çıkacakken öteki çocuklar arasında gizlenmeye çabalayan Schneider'i görüp ağzına bir yumruk indiriyor. Çocuğun bir dişi önüne düştüğüne göre yumruğun şiddetini hesap edin. O saççı sonunda bana gelmeyeceğini söylemiş. Büromda Ostromukov'la Schneider kollarını yeğenini yüzüne dolaştırıyor. Akan kanları her yana yayıyorlardı. Çıtları çıkmıyordu ama. Korunmaktan, dayaktan kurtulmaktan umudu kesmiş olmalıydılar. Bense bu gerginliği o anda gidermek istiyordum. Yoksa Yahudi çocuklar hiç düşünmeden bir an önce topluluktan kaçmaya bakacaklar ya da tam anlamıyla birer birer kurban edileceklerdi. Beni asıl üzen, başından aşağı kaynar sular döktüren şey yemekhanedeki çarpışmada öteki çocukların gösterdiği umursamaz davranıştı. Anlaşılan Zadorov bile ağzını açıp bir söz etmemişti. O anda topluluğun kurulduğu ilk günlerdeki kadar yalnız hissettim kendimi. Ne var ki o ilk günlerde kimseden yardım, destek ya da anlayış bekliyor değildim. Kaçınılmaz olduğunu kabullendiğim doğal bir yalnızlıktı o. Oysa şimdi şımarmıştım. Çocuklarımın sürekli desteğine, işbirliğine alışmıştım. Bu arada daha birkaç çocuk odama geldi. O saççıyı çağırın dedim birine. Böyle suçüstü yakalandığı, yalanı iyice ortaya çıktığı için gelmez bu diyordum kendi kendime. Tabancamı çekmek pahasına da olsa onu yakalamaya kararlıydım. Ama o saççı geldi. Omuzlarına atı ceketini yellendire yellendire elleri cebinde bir hışım girdi içeri. Hatta masama doğru gelirken de bir sandalyeye çarptı, devirdi. Yanında Taranets'i vardı. Taranets bana mısın demiyor, son derece eğlenceli bir olayı izlemeye gelmiş bir çağrılı konuk gibi davranıyordu. O saççı yüzünü bana dönmedi. Başını yana çevirerek omuzu üzerinden kabadayı kabadayı bakarak sordu. Geldik işte. Ne vardı? Schneider'le Ostromukov'u gösterdim. Bu ne demek oluyor? Bu muydu senin derdin? Ne demek olacak? İki domuzcuk oturuyor. Ben de gerçekten ilginç bir şey göstereceksin sanmıştım. O anda yüreğimde çarpan eğitmenlik, öğretmenlik damarı büyük bir gürültüyle patladı. Eğit bir mi falan düşündüğüm yoktu. İnsanlıktan çıktığımı sanıyordum. Bu da pek umurumda değildi. Masamın üzerinde duran külçe gibi ağır tabla birden o saçın kafasına doğru uçtu. Hedefi kaçırmıştım. Tabla duvara çarptı. Gürültüyle yere düştü. Kendimde değildim. Masanın üzerinde ağır bir şeyler aradım. Bulamamış olacağım. Elime geçirdiğim bir iskemleyi kaptığım gibi o saççıya doğru fırladım. O saççı birden paniğe kapıldı. Kapıya koşmaya davrandı ama omuzundaki ceket yere düştü. Ayaklarına dolaşarak sahibini de yere düşürdü. Biri omuzlarından tutmuş çekiyordu. Döndüm baktım Zadorov. Kendime geldim. Zadorov gülümseyerek bana bakıyordu. O domuza değmez dedi. O saççı yere oturmuş zırlıyordu. Taranets'in yüzü ölü yüzü gibiydi. Dudakları titriyordu. Pencere pervazına oturmuş kımıltısız duruyordu. Bu çocukları sen de dövüyorsun dedim. Taranets pencere pervazından kayarak yere atladı. Namusum üzerine yemin ederim bir daha yapmayacağım. Defol. Ayaklarının ucuna basa basa çıktı. Sonunda o saççı ayağa kalkmış. Bir eliyle ceketini tutuyor, bir eliyle de zayıflığının son izini, pis yanağından yavaş yavaş yuvarlanan gözyaşını ortadan kaldırıyordu. Sessiz sessiz, üzgün üzgün yüzüme baktı. Kunduracı dükkanına 4 gün hapissin. Yalnız su ve ekmek verilecek. Tamam, kabul. Hapislerin 2. günü beni kunduracıya çağırttı. Bir daha yapmayacağım, beni bağışlar mısın dedi. Sen hele cezanı çek, bağışlamayı o vakit düşünürüz. 4 günün sonunda bağışlanmayı dilemedi. Asık bir suratla gidiyorum dedi. Güle güle. Bana bir kağıt yaz. Kağıt maat yok. Öyleyse eyvallah. Güle güle. Mürekkep hokkası mı? Buyurun. O saççının nereye gittiğini bilmiyorduk. Kimi her şeyin ucuz, eğlencenin bol olduğu Taşkent'e gittiğini söylüyordu. Kimisi de kasabadaki amcasının yanına yerleştiği kanısındaydı. Bazıları ise bunun amca falan değil, yalnızca bir tanıdık olduğunu, arabacılık yaptığını söylüyordu. Hiçbir eğit bilimsel kitaba uymayan o davranışımdan, o büyük yenilgiden sonra kendimi nasıl toparlayacağımı bilemiyordum. Çocuklar beni soru yağmuruna tutuyordu. O saççıdan haber almış mıydım? O saççıyı ne yapacaksınız dedim. Neden onu bu kadar çok düşünüyor, üzülüyorsunuz? Yok, üzülmüyoruz dedi Karabanov. Ama burada olsaydı daha iyi olurdu. Sizin için yani. Ne demek yani? Karabanov şeytansı bir bakış baktı bana. Belki içiniz rahat etmiyordur. Ruhunuz rahatsızdır belki ha? Defolun buradan hepiniz diye bağırdım. Siz kim? Ruh rahatsızlığından anlamak kim? Ne yani, ruhumu sizin uğrunuzda feda mı edecektim? Karavanov sessizce uzaklaştı. Bu arada topluluk cıvıl cıvıl yaşam sesleriyle doluydu. Sağımda solumda bu yaşamın neşeli müziğini duyuyordum. Penceremin dibinden nedense penceremin altı çocukların toplanma yeriydi. Günlük işleri, olayları tartışan çocukların tatlı şakaları, kahkahaları gelirdi hep. Kavga gürültü de dinmişti. Bir gün Ekaterina Grigoryevna çok ağır bir hastayı güldürmeye çabalar gibi ''Yeter artık, kendi kendinizi yiyorsunuz ama geçecek.'' dedi. ''Üzüldüğüm yok ki, geçecek elbet. Toplulukta işler nasıl?'' ''Bunu kendi kendime bile nasıl açıklayacağımı bilemiyorum.'' diye yanıtladı beni. ''Her şey yolunda, tüm ilişkiler insanca. Yahudi çocuklarımız öyle sevimli, öyle tatlı ki bilseniz. Olanlardan korkunç derecede ürkmüş durumdalar ama bu korkunun izi yalnızca utangaçlık biçiminde kendini gösteriyor.'' Bunun dışında öyle güzel çalışıyorlar ki. İnanmazsınız ama büyükler resmen okşuyor onları. Mityagin bir hemşire gibi dolaşıyor ortalıkta. Bir keresinde Gleister'in başına durdu, elini yüzünü yıkamasını denetledi. Sonra bir kere de saçını kesti, hatta gömleğinin düğmelerini bile dikti. İşler yolundaydı. İyi, güzel de benim eğit bilimciliğim nerede kalmıştı? Bir karmaşaya, bir cucunaya feda etmiştim eğiticilik yanımı. Bu karmaşanın içinde bir yığın düşünce ve bir yığın duygu başıboş dolaşıyordu. İpin ucu kaçmıştı. Şu soruyu bir an olsun aklımdan çıkaramıyordum. Bu işin gizinin nerede yattığını hiçbir zaman öğrenemeyecek miyim? Her şey benim elimdeydi sanki. Malzeme hazırdı, bana yalnızca onları bir araya getirip biçimlendirmek düşüyordu. Çocukların çoğunun bakışları değişmişti. Yeni bir gözle bakıyorlardı dünyaya. Sonra birden bütün güzel şeyler bir anda yıkıldı. Utanç verici aşağılık bir yıkılıştı bu. Yoksa sil baştan mı edecektik? Yaptıklarımız boşa mı gitmişti? Eğit bilimsel uygulayımının yetersizliğinden başka kendi uygulama yeteneğimin yetersizliğini görüyor. Bu yüzden adeta utanç duyuyor, büyük öfkelere kapılıyordum. Eğit bilim denen şeyi bu büyük öfke ve kinle anıyordum. Bu eğit bilim ortaya çıkalı kaç bin yıl olmuştur kim bilir diye düşündüm kendi kendime. Nice büyük adamlar gelmiş geçmiş, nice parlak fikirler, Pestalozzi, Russo, Natorp, Blonskiler. Kaç cilt dolusu kitap yazılmış, kaç ton kağıt harcanmıştır bu yolda. Nice büyük ünler sağlanmıştır, nice büyük başarılar, aynı zamanda başarısızlıklar. Bütün bunlar ne işe yarar? Sonuç sıfır. Hiçbiri bana bir küçük serserinin nasıl adam edileceğini söylemiyor. Yöntemi yok bu işin, aracı yok, mantığı yok, hiçbir şeyi yok. Bir yığın şarlatanlıktan başka hiçbir şey yok. O saçı düşündüğüm yoktu. Onu ziyanhanesine yazmıştım. Her kuruluşta görülen, önlenmesi olanaksız zararlar listesine ekledim adını. O fiyakalı, acındırmalı gidişi de beni hiç etkilememişti doğrusu. Hem çok sürmedi döndü o saçı. Ve gelirken belaları da beraberine getirdi. Öyle ki bu felaketin ne olduğunu öğrendiğimde tüylerim diken diken oldu deyişinin hangi durumları betimlemek için söylendiğini de öğrendim. Dingin bir kış gecesi aralarında Osaçin'de bulunduğu bir küme Gorki'li çocuk Pirogovka köyünün delikanlılarıyla kavgaya tutuşuyorlar. Kavga savaşa dönüşüyor. Bizimkiler daha çok bıçak kullanıyor, karşı tarafta ise ateşli silah, şişhaneli tüfek var. Savaş bizimkilerin zaferiyle sonuçlanıyor. Köy delikanlıları geri püskürtülüyor, rezil olmuş bir halde kaçıyor. Köy sovyetinin çalıştığı binaya girip kapıları kilitliyorlar. Gece saat 3'te köy sovyeti binası havalarda uçmaya başlıyor. Yani kapılarla pencereler kırılıyor. Savaş kaldığı yerden daha da kızışkın olarak sürüyor. Köylü çocuklar kırılan kapı ve pencerelerden çıkıp evlerine kaçıyorlar. Gorki çocukları ise zafer sarhoşluğuyla topluluğa dönüyorlar. İşin en kötü yanı köy sovyeti binası adeta yerle bir edilmişti ve ertesi gün oraya kimsenin girip de çalışması olanaklı değildi. Kapı ve pencerelerden ayrı olarak içerideki masa ve sandalyeler de kullanılmayacak hale getirilmiş, kağıtlar yerlere dağılmış, mürekkep okkaları kırılmıştı. Ertesi sabah haydutlar, bebekler kadar masum suratlarla yataklarından kalktılar, işlerine yollandılar. Ama öğleyin Pregovka köyü sovyetinin başkanı bana geldi, gece olan biteni bir bir anlattı. Bu zayıf, kuru, sakalımlı adamın suratına şaşkın şaşkın bakıyordum yalnızca. Burada oturup benimle konuşmak yerine neden kalkıp polisi çağırmadığını, neden bütün bu haydutları ve elbet beni hapse attırmadığını anlayamıyordum. Sovyet başkanı öfkeyle değil de üzüntüyle anlatıyordu bana olanları. Tek derdi kapı ve pencerelerin onarılması, masaların eski haline sokulmasıyla anlaşılan. Sözlerini bitirirken de topluluğun kendisine yani Pirogovka Sovyeti Başkanı'na iki mürekkep okası verip veremeyeceğini sordu. Şaşkınlıktan ağzım bir karış açık kaldı. Yetkililerin böyle davranmasının, ellerinde her türlü yetki varken yapmaları gerekeni neden yapmadıkları nedenini anlayamıyordum. Sonra dedim ki kendi kendime, bu başkan olayın nice korkunç olduğunu anlamamış daha. Ancak bir tepki göstermek gerektiğini görüyor, laf olsun diye gelmiş konuşuyor benimle. Ne yapacağımı bilemiyor, saçma sapan konuşuyor, hayır diye mırıldanıyordum. Ah tabii tabii dedim, her şeyde onarırız, siz hiç merak etmeyin. Mürekkep okası mı demiştiniz, buyurun bunlar sizin olsun. Başkan okalardan birini aldı, sol eliyle dikkatçe tutarak karnına bastırdı. Adeta kucaklıyordu okkayı ve bu sıradan bayağı dökülmez bir okkaydı. Her şeyi onarırız diye yine dedim. Hemen bir adam göndereceğim oraya. Yalnız camları bugün takamayız belki. Onları kasabadan almak gerekir çünkü. Başkan bana borçlu gözlerle baktı. Ah zarar yok efendim, yarın da olur. Camı ne vakit sağlarsanız o vakit yani. Zararı yok efendim, yarın hepsini birden hallederiz. Eh pekala, yarın olsun, tamam. Neden gitmiyor bu adam? Neden hala ezilip büzülüyor burada? Doğru eve mi gidiyorsunuz diye sordum dayanamayıp. Evet. Başkan omuzundan yan gözle arkaya baktı. Bir cebinden sarı bir mendil çıkardı ve son derece temiz olan bıyıklarını temizlercesine sildi birkaç kez. Sonra sandalyesini biraz daha bana yaklaştırdı. Yani şöyle demek istiyorum ki diye gevelemeye başladı. Dün sizinkiler yani şeyi almışlar. Hepsi de delikanlı çocuklar ne de olsa değil mi efendim? Benim oğlan da öyle yani. Yani dediğim gibi hepsi de cahil delikanlılar, oyun sanıyorlar. Ciddi bir şey değil canım. Tanrı korusun, ciddi olur mu hiç? Herkeste var, bende niye olmasın dedi. Dediğim gibi bu zamanda herkeste var, değil mi efendim? Siz ne demek istiyorsunuz? Bağışlayın pek anlayamadım. Tabanca diye patladı başkan. Ne tabancası? Bayağı tabanca. Ne olmuş tabancaya? Ben de onu anlatıyorum ya, Tanrı aşkına oynuyorlarmış. Dün demek istiyorum yani. Sizinkiler benim oğlanın tabancasını almışlar. Birinin silahını daha ele geçirmişler. Belki de yitirmiştir bizimkiler. Bilmiyorum. Hepsi de biraz fazla kaçırmışlar içkiyi yani. Değil mi efendim? İçkiyi nereden bulurlar anlamıyorum. Bir öğrensem. Kim biraz fazla kaçırmış? Tanrı aşkına kim ne bileyim ben. Yanında değildim yani. Ama sizinkilerin hepsi sarhoşmuş söylediklerine göre. Ya sizinkiler? Başka ne diyeceğini pek bilemedi. Yanında da değildim dedim ya diye yineledi. Dün pazardı tabii, içmişlerse içmişler. Bunun için gelmedim ben buraya. Delikanlı değil mi? Seninkiler de yani. Bir diyeceğim yok. Bir çarpışma olmuş, ölen yok, yaralı bile yok. Ya da belki seninkilerden birkaçı yaralanmış olabilir ha? Asıl korktu buydu anlaşılan. Daha çocuklarla konuşmadım. Ben duymadım. İki ya da üç silah patladı diyorlar. Belki kaçarlarken, senin delikanlar pek ateşli, biliyorsun bizim köylü çocuklar da pek eline çabuk değil. Değil mi efendim? Kekeki. İhtiyar başkan gözlerini kısarak 40 yıllık dostummuş gibilerden kikir kikir güldü. Böylesi ihtiyarlara genellikle babacık derler. Yüzüne bakınca gülmekten kendimi alamadım ama içim karmakarışıktı. Demek sizce önemli bir şey olmadı, kavga ettiler, barışırlar diyorsunuz, öyle mi? Onu demek istiyorum işte, barışsınlar, barışmaları gerek. Benim gençliğimde kızlar uğruna birbirimize girerdik. Yakov ağabeyimi öldüresiye dövmüşlerdi bir keresinde. Diyorum ki sizin delikanlıları çağırın, onlarla güzelce konuşun. Konuşun da bir daha yapmasınlar. Kapının önüne çıktım, seslendim. Dün gece Pirogovka'ya giden çocukları çağır bana. Bahçede çok acele bir özel işini görmek üzere koştuğu anlaşılan cin gibi küçük bir çocuk şaşkın şaşkın durdu. Şimdi neredeler diye yanıtladı beni. Dün gece kimler Pirogovka'ya gitti, bilmiyor musun? Ah seni gidi, ağzımdan söz alacaksın değil mi? Burnu çağırayım sana bari. Peki, burnu çağır. Burun koştu geldi. O saççı burada mı diye sordum. Evet, marangozhanede çalışıyor. Git ona söyle, bizim çocuklar Pirogovka'da kafa çekmişler. Çok önemliymiş de. Ha biliyorum, çocuklar konuşuyordu. İyi, git öyleyse. Osaççı'ya söyle hepsini buraya istiyorum. Başkan da odamda. Hır çıkarmaya kalkmasınlar. Çok kötü sonuçlar doğabilir. Odam Pirogovka kahramanlarıyla doldu. Osaççı, Pirikotko, Çobot, Oprişko, Galatenko, Golos, Soroka ve daha adları unuttuğum birkaç çocuk. Osaççı hiç oralı olmuyor. Aramızda hiçbir şey yokmuş ve bir yabancının yanında eski defterleri karıştırmayacakmışım gibi masum masum duruyordu. Dün Pirogovka'ya gitmişsiniz, sarhoş olmuş, ev basmışsınız. Size engel olmaya kalkışmışlar, köy delikanlılarını dövmüş, köy sovyetini yerle bir etmişsiniz. Doğru mu bunlar? Söylediğiniz gibi değil diye atıldı Osaççı. Çocuklar Pirogovka'ya gitti, doğru. Ben de 3 gündür oradaydım, biliyorsunuz. Ama yani biz sarhoş değildik, orası yalan. Onların panasıyla bizim Soroka sabahtan başlamışlar çekmeye. Soroka biraz ama birazcık fazla kaçırmış, o kadar. Golos arkadaşları içi kısmarlamış. Geri kalan hepsi bir papaz kadar ayıktı. Kimseye de sataşmadık, kavga çıkarmaya bakmıyor, herkes gibi piyasa yapıyor, bir aşağı bir yukarı dolaşıyorduk. Derken biri, Karçenko adındaki biri geldi, silahını bana doğrultarak eller yukarı diye bağırdı. Ne yalan söyleyeyim, o an çenesine bir yumruk indirmedim değil. Her şey böyle başladı işte. Kızlar daha çok bizi beğeniyor, bizimle geziyor diye çekemiyorlar. Her şey dediğin nedir? Hiç, yalnızca sıradan bir kavga. Ateş etmeselerdi bir şey olmayacaktı. Ama Panas ateş etti, Karçenko da ateş etti, biz de onları kovaladık tabii. Dayak atmak niyetinde değildik, silahlarını alacaktık yalnızca. İçeri girip kapıyı üzerlerinden kilitlediler. Pirikotko var ya, hani tanıyorsunuz. Bırak dedikoduyu, silahlar nerede? Kaç tane aldınız? 2. Osaççı bu yanıtı verdikten sonra Soroka'ya döndü. Koş getir onları buraya diye buyurdu. Silahlar geldi. Çocukları işlerinin başına gönderdim. Başkan silahların üzerine balıklama atlayacaktı neredeyse. Alabilirim bunları değil mi? Aa bak işte bu olmaz. Oğlunuzun silah taşıma yetkisi yok Karçenko'nun da. Benim de bunları size vermeye yetkim yok. Zaten ben de istemiyordum ki. Ne yapacakmışım silahı? Vermeyin, vermeyin, burada kalsın. Ormanda lazım olur bakarsın. Hırsızları ürkütmeye yarar hiç değilse. Yalnız sorayım dedim, bu meseleyi büyütmeyelim ha? Alt tarafı çocuk hepsi. Yani yetkililere haber vermeyeyim mi demek istiyorsunuz? Tabii ya, değil mi? Güldüm. Neden haber vereyim canım, komşu değil miyiz şunun şurasında? Hah diye yerinden zıpladı ihtiyar. Komşuyuz ya, olur böyle şeyler. Her şeye gidip yetkililere haber verirsek vay halimize. Başkan gitti, ben de rahat bir soluk aldım. Bu olayı eğit bilimsel sermaye olarak kullanmalıydım belki. Ama gerek çocuklar gerek ben meselenin böyle kapandığını öyle sevinmiştik ki eğit bilimi bir tarafa attım bu kez. Kimseyi cezalandırmadım. Yalnız bir daha benim iznim olmadan Pirogovka'ya gitmeyeceklerine söz vermelerini, köyün delikanlılarıyla da arkadaşlık ilişkileri içinde bulunmalarını istedim. Kraliçe mübarek. 1922 kışına geldiğimizde kızlarımızın sayısı 6'ya çıkmıştı. Olya Voronova akranlarını geçti, büyüdü, serpildi, bayağı güzel bir genç kız haline geldi. Oğlanlar çevresinde dolaşmaya başladılar ancak hiçbiri kötü niyetli değildi. Öte yanda Olga da hiçbirine kötü gözle bakmıyor ama onları o anlamda kendine yaklaştırmıyordu. En yakın dostu Burun'du. Burun onun yanında horozlanıyor, onu koruyordu. Bu korumaya da sığınan Olya, toplulukta kimseden korkmuyordu. Hatta topluluğun en güçlü, en ahmak ve de en hödük delikanlısı olan Pirikotko'nun büyük aşkını bile yokumsayabiliyordu. Burun ona aşık değildi. Olya ile arasında sağlıklı, güzel bir dostluk kurulmuştu ve bu ikisinin de toplulukta saygınlık kazanmasına yol açmıştı. Tüm güzelliğine karşın kendini beğenmiş, kibirli biri değildi Olya. Gösteriş falan yapmazdı. Toprakla haşır neşir olmaya bayılır, nedenle ağır olursa olsun tarlada çalışmaktan kendini alamazdı. Müzik kadar çekici gelirdi ona tarlalar. Ve hep büyüyünce bir mucitle evleneceğim, görürsünüz derdi.